Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Yeniden beraberiz. Türkiye seçimini yaptı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. Akşam çok erken bir saatte de sonuçlar belli oldu. Biz geçen haftaki değerlendirmelerimizde ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ana dinamikleri konuşmuştuk. Beklentimizin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi yönündeydi. O şekilde oldu. İstersen öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını konuşalım. Hem muhalefet açısından hem de yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. Sonrasında da biraz Türk dış politikasında yeni dönemde seçim sonrasında ne tür başlıklar öne çıkacak? Aşağı yukarı da şekillenmeye başlandı. Tabii kabine Cuma gün sanırım ilan edilecek. Türkiye'nin önünde ki süreçler de belli. Hangi alanlarda ne tür politikalar belirlenecek. Bu da aşağı yukarı Bakanlar Kurulu'nun ilan edilmesinden sonra belli olacak. Ama dış politikada birçok başlık var. İstersen ben onların kısaca başlıkları değerlendireyim. Sonrasında detaylı bir şekilde tartışırız. Özellikle değerlendirmeleri yaptıktan sonra Suriye başlığı Türk dış politikasının yeni dönemde öncelikli başlıklarından bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Özellikle de normalleşme süreci, Suriye ile devam eden müzakere süreci dikkate alındığında ve Esad'ın Arap Ligi ile ve Arap ülkeleriyle yeniden yürüttüğü ilişkilerin tamir edilmesi çok kolay olmayacak. Bunu biliyoruz. Özellikle de sığınmacıların geri dönüşü, terörle mücadele konusunda daha müzakereye ihtiyaç var. Henüz bir anlaşma ortaya çıkmış değil ama Türkiye sığınmacılar konusunda geri dönüş politikasını daha somutlaştıran bir adım attı geçtiğimiz hafta. Ve Suriye'nin kuzeyinde Katar'la birlikte bir altyapı projesine imza atıldı. 1 milyon sığınmacının önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu bölgelere dönmesi bekleniyor. Tabii ki Suriye konusu sadece Türkiye ile Suriye arasında bir mesele değil. YPG sorunu nedeniyle ABD ile Türkiye arasında bir mesele. Türkiye ile Rusya arasında bir konu. Kapsamlı bir barış çözüm olması noktasında da henüz oradan uzaktayız. Ama Suriye konusu, hatta yeni bir müdahale gerçekleşebilir mi? Çünkü geçtiğimiz hafta sahadan gelen görüntüler YPG'nin özellikle askeri gücünü giderek arttırdığını bize gösteriyor. Bu acaba Türkiye'yi yeni bir askeri müdahaleye bölgede sevk eder mi? Bunları konuşalım. Yine bir başka konu Ukrayna meselesi var. Onu da Türkiye perspektifinden yeni dönemde nasıl şekillenecek? Türkiye aynı pozisyonunu devam mı ettirecek? Yoksa yeni bir politik inisiyatif mi alacak? Bu inisiyatif Türk-Rus ilişkilerini, Türk-ABD ve Türkiye-Avrupa ilişkilerini nasıl şekillendirecek? Buna dair de birkaç hususun altını çizmekte fayda var. Bölgesel normalleşme önemli başlıklardan bir tanesi. Türkiye'nin Orta Doğu'daki normalleşme sürecine destek verdiğini biliyoruz. Bölgedeki ülkelerde de yine bu noktada bir irade ortaya konulmuş durumda. Aralarında gerginlik olan, jeopolitik rekabet olan aktörler yavaş yavaş bir araya geliyorlar. Bölgede istikrarlı bir düzen oluşturulabilir mi, oluşturulamaz mı? Bunu tartışıyorlar ama sorunlar hala orada duruyor. Evet. Suriye, Libya, Yemen, Irak'taki istikrarsızlık, Filistin meselesi gibi konular bölgede hala çözülmemiş meseleler olarak gündeminde. Türkiye bu konulara nasıl bakıyor? Tabii ki Çin'le olan ilişkiler, Türkiye Cumhuriyetler'le olan ilişkiler, yeniden Asya girişimi, Türk Devletler Teşkilatı, Afrika, Avrupa, Yunanistan'la olan ilişkiler. Yunanistan'da geçtiğimiz hafta bir seçim yapıldı. Ama seçimde hiçbir parti çoğunluğu elde edemediği için şimdi Haziran ayının sonunda yeniden bir seçime gidilecek. Ama orada da bir yumuşama havasının oluştuğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 devlet başkanı aradı, tebrik etti. ABD dahil, Çin dahil, Rusya dahil birçok noktada Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonları geldi. İlk akşamdan saat 9'dan sonra birçok devlet başkanının sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiğini gördük. Dün akşam da ABD Başkanı Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğinde F-16 meselesi ve İsveç'in NATO üyeliği konusu konuşulduğunu anlaşıyoruz. Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde bir ilerleme kaydedilecek mi? Mevcut sorunlar çözülecek mi? Bunları da göreceğiz. Ama istersen önce seçim sonuçlarına odaklanalım.
Evet.
Tabii iki tane seçim sonucu var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16. zaferi. Aslında 18. Çünkü geçtiğimiz 14 Mayıs seçimlerini hem Cumhurbaşkanlığı noktasında hem de parlamento noktasında kazandı. Onu ben iki
Doğru.
sayıyorum. İkinci turu da bir başka zafer olarak saydığımda 18 kez Cumhurbaşkanı girdiği referandumlar dahil bütün seçimleri kazanmış, kazanmayı başarabilmiş. Bu açıdan bakabiliriz, kazananlar
Evet.
açısından bakabiliriz. Nasıl kazanıldı, neden kazanıldı? İkincisi de kaybedenler. Millet İttifakı bu seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu kaybetti. Bu kaybın altında yatan sebepler neydi? İtici faktörler neydi? Ve bundan sonra yakın vadede, yani önümüzdeki 3-5 aylık dönemde, belki de 2023'ün sonuna kadar bizi ne bekliyor? Ekonomide ve diğer Türkiye siyasetinin diğer noktalarında neler bekliyor? İstersen bence kazanandan başlayalım. Yani kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı. Ne diyorsun? 18 bir seçim kazanmak, 21 yıldır iktidarda olmak ve hala seçim kazanabiliyor olmak kolay bir şey değil.
Değil tabii.
Demokrasilerde böyle bir durum zaten Avrupa'da liderlerin çok uzun hayatta kalamadığını, hayatta
Hegemon
kalmak.
partilerin sadece
Hakim
birkaç
parti
hakim
yani, bu çok
partilerin
ilginç bir
deneyimleri var.
sonuç. Katılım oranı da çok
Evet,
yüksek.
çok
Bu
yüksek.
hem dünya demokrasi tarihi açısından hem de Türkiye demokrasi tarihi açısından %87.
Ya Türkiye tabii burada Batılılara büyük bir demokrasi dersi verdi bir defa. Onu ifade ederek başlayalım. Katılım oranları işte ilk turda neredeyse 87'ler 90'lara yakındı. İkinci turda çok az fire verildi. Ciddi anlamda Türk halkı demokrasiye sahip çıktı ve ciddi bir olgunlukla bu seçimler yapıldı. Kavga dövüş olmadan ciddi anlamda YSK'da diğer ilgili devlet kurumları da çok başarılı şekilde yine siyasi partiler de başarılı şekilde seçimleri tamamladı. Türk halkı da ciddi bir olgunlukla bu sürecin parçası oldu. Tabii Sayın Erdoğan yine büyük bir zafer kazandı. Karşısında büyük bir muhalefet bloğu oluşmuştu. Hatta maalesef o muhalefet bloğu işte PKK'nın legal alandaki siyasal uzantısıyla ya da FETÖ ile de işbirliği yapacak şekilde Erdoğan devirmek için her şeyi yaptılar. Küresel aktörler büyük ölçekte muhalefeti Erdoğan lehine destekledi. Ama tüm bunlar bir araya gelmiş olmasına rağmen keza yine Türkiye bir pandemiyi yaşadı. Bunun ekonomi etkileri söz konusu oldu. Ardından Ukrayna'da muazzam bir savaş oldu ve doğrudan Türkiye etkileyen bir süreç içerisindeydik. Etrafımız bir ateş çemberi içerisinde Irak, Suriye, şey, mülteci krizi birçok şeyle yüzleşildi ve tabii ki son 500 yılın en büyük depremleri yaşandı Maraş merkezi. Muazzam bir yıkıma neden oldu. Tüm bunlara rağmen Sayın Erdoğan muazzam bir başarı elde etti. Zafer kazandı. Tabii muhalefet adına da çok büyük bir hezimet anlamına geliyordu bu. Burada maalesef son haftalarda işte seçimin ikinci süre kalmasıyla birlikte muhalefetin adayı Sayın Kılıçdaroğlu ciddi anlamda işte mülteci meselesini araçsallaştırmaya çalıştı. Suriyeliler gidecek kampanyası yapıldı. Ümit Özdağ gibi çok aşırı sağdan bir profille işbirliği yapma pahasına farklı angajmanlar içerisinde girdi. Yani popülizm adına yapabilecek her şeyi
Evet.
yaptılar. İşte maaşların şifresiz gösterme vaadinden tutun da astronomik maaş zamlarına, herkese vergi indirimlerinden tutun da depremzedelere bedava konut yapmaya kadar inanılmaz aklınıza gelebilecek her türlü popülizmi de yaptılar ama buna rağmen halkta karşılık bulmadı. Bir defa insanlar istikrarı benimsediler, istikrara oy verdiler. Değişim, muhalefetin değişim teklifini güvenilir bulmadılar. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem şahsı hem oluşturdukları o Millet İttifakı'nın altılı yapısı hem de dışarıdan işte HDP'nin verdiği destek ve nihayetinde Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ile kurulan angajman. Bunların oluşturduğu o koalisyon görüntüsü halkta bir karşılık görmedi. Kendi içlerinde yaşadıkları sorunlar, tartışmalar, altılı masanın işte iddiaları, ortaya koydukları değerler silsilesi ve bunların aslında hakikati temsil etmediğini, tarafların bir koltuk ve çıkar üzerine işbirliği yaptığına dair kamuoyunda bir algı oluştu, görüntü oluşturdu. Meral Akşener'in ayrılması, geri dönmesi gibi süreçleri yaşadılar. Tabii en önemlisi de halkın en fazla tepki gösterdiği mesele bence PKK ile olan işbirliği ve angajman görüntüsüydü. Her gün Kandil'de sözde lider kadronun işte yaptığı açıklamalar, doğrudan Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekler, Erdoğan devrilmesini Türkiye'den, Türk ordusundan bir intikam almak olarak kodlamaları, Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden benzer propagandayı yapması ve Kılıçdaroğlu'nun HDP ile gizli kapaklı bir anlaşma yapması, onlara ne verdiği ile ilgili belirsizliklerin ortaya çıkması, HDP'li bazı isimlerin işte özellikle ilgili yaptığı açıklamalar, işte hapishanedeki siyasi tutukların onlara göre serbest bırakılacak olması gibi vaatler ve Türkiye'nin işte sınır ötesi askeri harekatları durdurması ve PKK'nın adeta işte güney sınırlarımızda bir devlet kuracak olması, bunun yarattığı tehdit insanlarda büyük bir korkuya neden oldu. Evet, ekonomide ciddi sıkıntılar var. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Maalesef işte tüm bu yaşanan küresel gelişmeler, deprem, pandemi ve yapısal sorunlar insanların hayatını etkiliyor. Bir enflasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yine AK Parti'nin işte 20 yıllık geçen bir iktidar söz konusu ki bunu siyaset bilimi çalışan herkes bilir. Hı-hı. Sen iktidarda kaldıkça belli bir yıpranmanın içerisine girersin. Memnuniyetsizlikler artar. Dolayısıyla yenilik arayışı söz konusu olur. Değişim arzusu her zaman güçlüdür. Ama tüm bunlara rağmen insanlar Kılıçdaroğlu'na ve işte ortaya koyduğu o ittifak anlayışına destek vermedi. Zaten parlamentoyu da kaybetmişlerdi. Yani bırakın siz Cumhurbaşkanlığını, parlamentoda dahi halktan destek alamadılar. Parlamento çoğunluğunu oluşturamadılar ve ikinci turda da beklenen bir çerçevede Sayın Erdoğan güçlü farkı koruyarak zaferini ilan etti. Tabii bunun hem iç politikada hem küresel siyaset bağlamında Türkiye'nin dış politikasında hem de dünya dengelerinde bir karşılığı olacak.
Ki Batılar, Türkiye'deki seçimler biliyorsun 2023'ün en önemli seçimi.
Evet, onu diyecektim. Yani Batı'daki yayın organları hep onun altını çizdi. İşte ekonomisten diğer şeylere kadar, dergilere vesaire, televizyon kanalları hep benzer propagandayı yaptı. Hı-hı. 2023 yılının dünyadaki önemli seçimleri ve Türkiye'nin kaderi, işte dünyanın geleceğini, kaderini etkileme potansiyeline sahip. Çünkü Erdoğan 20 yıl boyunca Türkiye öyle bir güç haline getirdi ki sadece bir bölge gücü değil, artık küresel bir aktör anlamına da geliyordu. İşte küresel gıda güvenliğinden Ukrayna Savaşı'nın geleceğine, Afrika'daki siyasal güç mücadelelerinden körfez dengelerine Türkiye önemli bir oyuncu haline gelmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin kimin yöneteceği, hangi vizyonun yöneteceği dünya dengelerini de belirleyecekti. Bu anlamda da Batı başkentleri ciddi anlamda aslında Kılıçdaroğlu'na yatırım yaptılar. Hı hı. Onun kazanmasını arzu ediyorlardı. Beklentileri bu yöndeydi. Buna yönelik pozisyon aldılar ama bu beklentileri karşılanmadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Ama bilakis Türkiye'nin gönül coğrafyası olarak ifade ettiğimiz bölgelerde, işte Türkiye Cumhuriyetlerden Afrika'ya, Orta Doğu'daki birçok İslam ülkesine kadar Erdoğan'ın zaferi coşkuyla karşılandı. Evet. İşte sosyal medyada bunları görmek mümkündü. Yani siz Lübnan'ın işte Kavaşra gibi sıradan bir köyünde yüzlerce, binlerce insan Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın zaferini kutladılar. Yani bu ruhu anlamayan aslında
Kudüs'te,
Türkiye'nin
Mescid-i Aksa'da.
Tabii Kudüs'ten, Somali'ye, Azerbaycan'la birçok
Avrupa'nın başkentlerinde.
Avrupa'nın başkentinde Türkler tabii sokaklara döküldü.
Her ne kadar PKK yanları
büyük bir hezimet yaşamış olsalardı. Yani işte bu ruh başka bir ruh. Yani Türkiye sadece Türkiye değil, Türkiye'nin ötesinde bir anlam ifade ediyordu. Erdoğan sadece Türkiye'nin lideri değildi. Erdoğan'ın hitap ettiği mazlumlar nezdinde bir karşılığı olan bir isimden bahsediyoruz. Onlar da en az bizim kadar heyecanla bekliyorlardı ve coşkuyla, belki Türkiye'den daha fazla coşkuyla kutladılar.
Evet.
Tüm bunlar tabii çok önemli, anlamlı. Ve AK Parti'de bir ittifak kurarak Cumhur İttifakı'yla seçimleri kazandı. Burada MHP beklenenden fazla başarı elde etti. Yine Yeniden Refah Partisi öne çıktı. Yine Hüdapar'ın bence gelecekte çok konuşacağız. Çok anlamlı katkıları oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya yönelik yeni bir sürecin parçası haline gelecek. Mücadelede rol, bence PKK'da mücadele rol oynayacak.
Siyasi ve toplumsal alanda.
Tabii. Yine Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na ve Sayın Erdoğan'a verdiği destek bence anlamlıydı. Bu da özellikle sığınmacılar meselesinin yönetilmesi açısından rasyonel bir şekilde Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan görevleri ve insani değerleri, İslami değerleri bağlamında yönetilmesi açısından rol üstlenecek diye düşünüyorum. Çünkü karşı taraf bu sığınmacılar, mülteciler meselesini öyle araçsallaştırdı ki gerçekten tüm insani ve İslami ilkelerin dışına çıktılar. Türk devlet geleneğinin dışına çıktılar ve biraz daha fazla oy alabilmek adına adeta bu Avrupa'daki aşırı sağcı, faşizan yapılanmalara benzer şekilde bir usup benimsediler. Etrafa Suriyeliler gidecek çıkartmaları astılar, Suriyeliler tehdit ettiler. Ümit Özdağ gibi bir isimle, bir aktörle yan yana geldiler. Halbuki başından beri hep altılı masa ne yapıyordu? Biz değerler ittifakıyız. Ahlaki üstünlüğümüz var. Biz kazanmak için sadece odaklanmadık, bu ülkelerle kazanmak için çaba göstereceğiz demişlerdi. Hele ki AK Parti'den zamanında ayrılan işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi'nin en fazla öne çıkardığı husus buydu. Ama bunun böyle olmadığını, salt bir çıkar ittifakı kurduklarını, kazanabilmek için her şeyi yapabildiklerini, gerekirse Ümit Özdağ'la, aşırı sağla da bir araya gelerek Suriyeli mültecileri de hedef alabileceklerini gösterdiler. Bu da onların sadece seçimlerde kaybetmesi anlamına gelmedi. Ahlaki üstünlüklerini kaybettiğini ve değerlerini de yitirdiklerini gösterdi. Tabii şimdi muhalefet cenahında bir tartışma olacak. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalabilecek mi? Anladığım kadarıyla şu anda yenilgiyi kabul etmiş değil. Yine en yüksek oyu alan isim olarak kendini konumlandırıyor. Ve hem yerel seçimlere ve ardından da eğer mümkünse göreve devam etmek istiyor. Ama CHP'nin içerisinde bir şey de var, tepki de var. Özellikle İmamoğlu'nun alternatif bir figür olarak öne çıkmaya çalıştığını, adım adım buna yönelik bir hareket tarzı içerisinde olduğunu gördük. Millet İttifakı'nın içerisinde tartışmalar var. Küçük partiler yönelik çok büyük bir tepki var. Onların işte 40 milletvekili aldığı ama hiçbir katkı vermediğine yönelik. Küçük partilerin kendi içinde değerler sorgulaması var. Biz niye Kılıçdaroğlu'na destek verdik? Niye kendi adımızla, logomuzla anlamlı bir aktör olarak seçimlere katılamadık? Gibi bir tartışma var. Bu mülteciler meselesi ve diğer alanlarda Kılıçdaroğlu'nun aşırı popülist yaklaşımlarına yönelik dile getirilen tepkiler var. Ve o tabii İyi Parti, Meral Akşener kurultayı toplayacak ve bundan sonra nasıl bir siyasi yol izleyecekler? Millet İttifakı bütünlüğünü koruyabilecek mi? Bunlar ciddi hep soru işaretleri barındırıyor.
Evet, şimdi bugün Cumhurbaşkanı TOB'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulunda bir konuşma yaptı. Dış politikaya buradan geçeceğim. O yüzden onu alıntılamak istiyorum. Türkiye'nin çevresinde değil sadece dünyada barış ve güvenlik kuşağı oluşturma hedefine yöneleceğini söyledi. Şimdi tam da buradan hareketle iddialı bir dış politika ajandasının olduğu ve kendisini iddialı bir yerde gören bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yeni dönemde de bu olacak. Ama sorunlar da var. Yani Türkiye'nin aşması gereken Suriye meselesi başta olmak üzere birçok sorunla da karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dış politikada istersen şöyle sırayla hızlı hızlı değerlendirmeler yapalım. Batı ile ilişkiler. Batı tabii yeknesak bir bütün değil.
Evet.
İçerisinde çok farklı aktörlerin Türkiye ile çok ciddi ilişkileri var Avrupa içerisinde. Ama Batı dediğimiz zaman Amerika'da gündeme geliyor. Şöyle hızlıca bir baktığımda ne bekliyorsun Batı ile ilişkilerde?
Şimdi önce makro politikalar
mı, yoksa bir daha bence, sertleşme evet. mi?
Makro politikalar
hangi dinamikler yeni orada?
Korunacak. Yani Batı-Doğu dengesi, Batı-Rusya dengesini bence Erdoğan koruyacak. Zaten Millet İttifakı ile ayrışılan en fazla nokta oydu. Türkiye'yi merkeze alan yeni bir dış politika benimsemişti Erdoğan. Burada küresel güçler arasındaki dengeyi merkeze alan ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir anlayıştı. Ama Millet İttifakı ise daha batı tendansı. Yine eski edilgen Türkiye'yi edilgen konumuna konumlandıracak bir siyaset anlayışları vardı. Dolayısıyla Erdoğan zaferiyle birlikte bu dış politikayı kesinlikle koruyacaktır. Evet, Amerika ile yakın çalışmak ister. Mümkünse karşılıklı tavizler vererek yeni bir dönem başlatmak ister ama şu anda Amerika'da eğiliminde çok o noktada olduğunu düşünmüyorum. Evet, Biden Erdoğan'ı aradı, tebrik etmek zorunda kaldı. Muhtemelen biraz yumuşama da olabilir yani bu süreçte. Çünkü onlar nihayetinde Erdoğan'ın kaybedeceğini ve muhalefette çalışabileceklerini düşünüyorlardı. Ama Türkiye karşıtlığı çok yüksek yani. Bugün kongredeki tüm iki kanatta da hem demokratlar hem cumhuriyetçilerde ve lobilerin etkili olması bağlamında düşündüğümüzde temel sorun alanların devam edeceğini öngörüyorum. Yani bugün Suriye'de Amerika hareket tarzını değiştirip PKK'ya destek vermekten vaz mı geçecek? Türkiye'ye FETÖ unsurlarını başta Fethullah Gülen olmak üzere teslim mi edecek? Veya kongrede artık Türkiye'nin savunma sanayi ithalat taleplerini F-16, F-35 konusunda yeni bir yaklaşım olacak? Ben pek öngörmüyorum. Hatta bu İsveç konusunda Türkiye baskı yapmaya çalışacak.
Değil mi? En sıcak tema bu olacak yani.
Ve işte ekonomi bağlamında belki Türkiye'yi rahatsız edecek. Çeşitli hamleler de yapabilirler. Bu açıdan çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ama Türkiye tabii büyük bir bölge gücü, küresel bir aktör. Türkiye'den vazgeçemezler. Türkiye ile belli alanlarda çalışmak da durumundalar. Bu anlamda da belli bir yumuşama olabilir. Ama temel yapısal sorunlarımız ABD ile çözmek
mümkün
görünmüyor. Bunun karşılığında Erdoğan Rusya'ya çok daha yakın mesajlar veriyor. Malum işte Sayın Putin de Erdoğan'ı tebrik etti ve orada hemen Erdoğan şunu dile getirdi. Putin bu doğalgaz hap meselesi konusunu gündeme getirdi Yani çünkü Türkiye'nin geleceği açısından jeopolitik açıdan çok önemli bir proje. Eğer gerçekten Rus gazı Tekirdağ'da kurulacak dağıtım merkezi üzerinden Avrupa'ya arz sağlarsa, bu Avrupa'nın arz güvenliğine Türkiye kilit rolde ve Türkiye'nin bundan çok ciddi ekonomik kazanç elde etmesi söz konusu. Ama bunun jeopolitik bir anlamı da var. Şu anda Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken Türkiye'nin Rusya'yla böyle yakın çalışıyor olmasının bir karşılığı olacak. Her ne kadar
karşılık
Türkiye
derken zorlayıcı bir
tabii. Her ne kadar değil. Türkiye Ukrayna Rusya savaşındaki o tarafsız konumunu devam ettirecek olsa da bir anlamda Rusya'yla yakın çalışmaya, Batı'ya göre daha fazla yakınlaşma emaresi de bence gösteriyor bu konuda. Türkiye politikalarını devam ettirecek. Bunun ötesinde tabii Orta Doğu'da normalleşme. Buna yatırım yapmaya Türkiye devam edecek. İşte Sisi'nin Erdoğan'ı arayıp tebrik etmesi Mısır'la olan o ilişkileri daha da hızlandırabilir. Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme süreci daha da hızlanacak. İlişkiler artık normal düzeyde devam edebilir. Katar'la yakın çalışılmaya keza devam edecektir. Kuvvetli, iyi bir müttefik devam edecek. Irak-Suriye dengelerinde bunun Türkiye'nin Erdoğan'ın
özellikle Suriye'deki normalleşme.
Taraflar bir defa hani Türkiye'de kimin kazanacağı ile ilgili bir risk olduğu için buna göre pozisyon alıyordu. Esed rejimi bile Türkiye'ye yönelik hep olumsuz mesajlar veriyordu. Şimdi Erdoğan'ın yeniden güçlü bir şekilde iktidarını devam ettirecek olması tarafların Türkiye bakış açısını değiştirebilir. Biraz daha taviz verme noktasında eğilim içerisinde olabilirler. Ama bu normalleşme sürecinde ben hep zaten yani ihtiyatlı bir iyimserlik sahibiydim. Çok zor, çok ciddi farklı pozisyonlar var. Rejimle Türkiye'nin o alanlarda ortak bir noktada buluşabilmesi gerçekten kolay değil. Bunun için Rusya'nın çok ciddi baskı yapıp rejimin pozisyonunu değiştirmesi gerekiyordu. İşte bunu bu 1-2 haftada göreceğiz. Yani Erdoğan'ın yeni döneminden sonra rejim ilk tepkisi nasıl verecek, nasıl hareket edecek? İşte en son Arap Birliği zirvesinde hiç olumlu mesajlar vermemişti.
Doğrudan seçimi bekliyor.
Yine çünkü Türkiye'ye hedef almıştı. Aynen, şimdi seçim sonrası rejim pozisyonunu değiştirebilir. O zaman gerçekten bir fırsat oluşabilir ve daha iyimser şekilde ilişkilerin hem normalleşmesi hem Suriye krizinin çözümü hem de terörle mücadele ve mülteci meselesinin anlamlı bir yol haritası uygulanabilir. Ama yok, yine mevcut politikasını devam ettirecek siyaset rejimi. Türkiye yeniden asker harekatları gündeme getirecek ve kendi normal kodlarına dönecektir diye düşünüyorum Suriye bağlamında açıkçası.
Peki Orta Doğu'daki normalleşme genel olarak Türkiye ile bölge ülkeler arasında?
Yani bölge ülkelerinin de Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Kaybet kaybetten artık çıkar odaklı tarafların bir araya geleceği bir dönem başlıyor. Bu anlamda Mısır'la hem diğer az önce ifade ettiğim gibi ülkelerle bence normalleşme süreci artacaktır. Ya Türkiye'nin tabii Yunanistan meselesi önemli. Türk dış politikasının aslında onu az önce gündeme getirmedik. Mavi Vatan önceliğini koruyacaktır. Bu da Millet İttifakı ile işte Cumhur İttifakı'nı ayıran önemli unsurlardan bir tanesi. Mavi Vatan Türkiye'nin yeni jeopolitik denkleminde çok önemli bir yere sahip. Bu da hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de hakim güç olmayı gerektiriyor. Buradaki enerji kaynaklarının kullanılması açısından da çok önem arz ediyor ve Türkiye bu anlamda işte TCG Anadolu ile birlikte de iyice deniz kuvvetlerine de yatırım yapan bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu anlamda Yunanistan'la belli bir kontrolü gerginlik devam edebilir diye düşünüyorum. Bu tabii Batı ile olan ilişkilere de bağlı. Yani Amerika ile eğer gerginlik yaşanırsa Amerika Yunanistan'ı bir araç olarak Türkiye'ye karşı kullanabilir. Türkiye'yi dengelemek isteyebilir. Keza yine Avrupa Birliği için de aynı şey geçerli. Ama Avrupa devletler bence Amerika'dan biraz daha ayrışarak Türkiye ile daha iyi bir ilişki kurabilirler. Çünkü hem kendi enerji arz güvenlikleri açısından hem mülteci meselesi bağlamında hem karşılıklı ticaret hacimlerinin anlamlı seviyesi bağlamında hem de Rusya meselesi üzerinden Türkiye ile daha yakın çalışmak zorundalar. Yani bugün Rus tehdidi Avrupa'da hala kendisini devam ettiriyor. Enerji arz güvenliği ile ilgili ciddi tehditler var. Küresel gıda güvenliği ve Avrupa'nın işte ihtiyacı olduğu tarım ürünlerinin Türkiye'nin garantörlüğünde olan anlaşma üzerinden devam ediyor olması gibi meseleler var. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye ile daha iyi çalışmak, yakın çalışmak isteyeceklerdir. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'yla zaten görece daha iyi ilişkilere sahibiz. Orada İsveç meselesi sorun olmaya devam edecek. Evet. Ama Türkiye'nin de baskılara rağmen bence İsveç'ten talep ettiği unsurlar karşılanmadan olumlu bir yaklaşım içerisinde olacağını zannetmiyorum. Bu konuda Türkiye'nin talepleri var. O talepleri İsveç'in yerine getirmesi lazım. İsveç de son aylarda artık Türkiye'deki seçim sürecini beklemeye almıştı. Onlar da aslında pozisyon değiştirebilirler. PKK'ya yönelik sertleşebilir. Türkiye'nin hem PKK ile ilgili hem FETÖ ile ilgili bazı taleplerini kabul edebilirler. İşte o zaman bir müzakere zemini oluşabilir ve Türkiye çekincelerinden vazgeçip İsveç'i NATO'ya dahil edilmesini sağlayabilir. Aynı Finlandiya olduğu gibi. Bizim kategorik bir karşıtlığımız yok zaten. Ama taleplerimiz var. O taleplerin karşılanmasını bekleyeceğiz.
Evet, peki Can, teşekkürler bugünkü değerlendirmeler için. Ben sevgili dinleyenler, seçim sonuçlarını konuştuk ve Türkiye'de yeni dönemin şifrelerini biraz daha çözmeye çalıştık. Önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi haftalar dileklerimizle görüşmek üzere.
Küresel analiz.